Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayağı Gökçe. Eserin adı Yaşasın İhtilal. Yazarı Sadık Güvenç. Bahadır Kültür Derneği Yayınları. Türü Öykü. ISBN nosu 978-975-9944-6. Bu kitap 144 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Kasım 2016. Arka kapak. Sadık Güvenç 1962 Yozgat Sorgun Bahadır'da doğdu. 1979'da Yozgat Lisesi'nden, 1983'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Değişik illerde öğretmenlik yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde öykü ve yazıları yayımlandı. Yazar bu kitaptaki öykülerin kimilerinde 12 Eylül öncesi ve sonrası yaşantıları olağan akışı içinde okuruna sunuyor. Kimi öykülerde ise gündelik yaşamın ayrıntılarına iniyor. Yaşam denen ilişkiler ağını nasıl acımasızca tükettiğimizi anımsatıyor. Pamuk İpliği. "Ben bu adamı bir yerden tanıyorum," dedi görevli memur. Yerinden kalkıp ona doğru birkaç adım yaklaştı. Memurun kendisini tanıması demek, cezaevi kapılarının yeniden ardına kadar açılması demekti. Demir parmaklıklı, ağır demir kapıların bir daha hiç açılmamacasına suratına kapanması demekti. Bu memur kendisini nereden tanıyor olabilirdi ki? Renk vermemek en iyisiydi. Memurun sözünü hiç duymamış gibi yaptı. O da diğerlerini yaptığı gibi, "Sağ olun, eksik olmayın, bir daha olmaz, dikkat ederiz efendim," türünden sözler gebeliyordu. İki adım ötesindeki çıkış kapısı ne kadar da uzaktaydı şimdi. Bir düşteymiş de adım atmak istiyormuş da atamıyormuş gibi, kolunu kaldırmak istiyormuş da kaldıramıyormuş gibi bir adımcık ilerleyemediğini düşünüyordu. Memur omzundan tuttu. O an Hasan'ın içi cız etti. "Gittik," dedi içinden. "Bu iş buraya kadar. Bir hiç uğruna gittik. O kadar kaçacaksın, göçeceksin. Sonra da kıytırık bir yerde, kıytırık bir şey uğruna. Hani bir başka yerde, bir başka zamanda yakayı ele versen, neyse." Memurun ılık nefesi, ekşimsi, sarımsaklı ağız kokusu Hasan'ın yüzünü yaladı. Yüreği küt küt atıyordu. Bu adam kendisini nerede, kimlerle görmüştü? "Yahu ben seni bir yerden çıkartacağım ama hatırlayamıyorum bir türlü," dedi. Hasan da anımsamaya çalışıyormuş gibi, hani çocukluk arkadaşıymış filan gibi, arıyormuş da bulamıyormuş gibi, bir yerlerden tanıyormuş da çıkartamıyormuş gibi havalar takınıyordu ama dizlerinin de bağı çözüldü çözülecek. Çok aranmıştı Hasan. Üniversite yıllarında parlak bir öğrenciydi. Ağırbaşlı, mantıklı biriydi. En küçük bir olayda şimşekler onun üstüne yağardı. Yine de ödün vermedi düşüncelerinden. Ortalığın toza, dumana karıştığı günlerde Hasan birçok nedenle suçlandı. Tanımadığı insanlarla hiç gitmediği yerlerde güya vatan aleyhine çalışmalara katılmakla suçlanıyordu. Adı arananlar listesinin en başlarında yer alıyordu. Derdini Marco Paşa'ya bile anlatamayacağın günlerdi. Hak hukuk rafa kaldırılmış, üstüne kocaman kocaman yükler bindirilmişti. Askeri mahkemeler bir hafta karar verebilir olmuştu. "Ben değildim" diyesiye kadar kim öle kim kala. Yapabileceği bir tek şey vardı: gizlenmek, kaçmak. Bu da üniversiteden, bilimden, geleceğinden kaçmak demekti. Kaçtı Hasan. İçi kan ağlayarak terk etti üniversiteyi. "Acaba o günlerden kalma bir tanışıklık olmasın bu?" diye geçiriyordu içinden Hasan. "Ya arkadaş, ben seni bir yerden tanıyorum ama nereden olduğunu çıkartamıyorum," dedi memur. İçin için kıvranıyordu Hasan. Bir şeyler söylemek zorunluluğu hissederek, "Vallahi," dedi, "ben de sizi bir yerden tanıyacak gibi oluyorum ama..." Memurun eli Hasan'ın omzundaydı. Gözlerini gözlerinin içine dikmişti. Hasan boncuk boncuk terliyordu. Ter sırtından aşağılara doğru kayıyordu. "Nerede okudun?" dedi. "Şimdi ayvayı yedik. Herif bizi ta okuldan tanıyor. Kim bilir hangi suç üstümüze atılacak. Hangi çözümlenemeyen olay sayemizde çözüme kavuşmuş olacak." "Liseyi mi?" "Liseyi İstanbul'da okudum." Yalan söylüyordu Hasan. İstanbul'a ömründe bir kez bile gitmemişti ama ne olur ne olmazdı. Memur düşündü. Bir eli Hasan'ın omzunda, bir eli kendi kemerindeydi. Birçok vatandaş bu konuşmanın sonunu merak ettiğinden, işleri bittiği halde yarı açık kapıdan çıkıp gitmiyordu. Hasan ise can atıyordu dışarı çıkmak için. "Yok yok, üniversiteyi soruyorum," dedi memur. Bu adam beni kesin arandığım günlerdeki fotoğrafımdan tanıyor, diye ürperdi Hasan. Ben lise mezunuyum, dedi. Üniversite okumak bize kısmet değilmiş. Ana baba, kardeşler, hepsi bizim elimize bakarken gidebilir miydik üniversiteye? Memur düşünüyordu. İlla da tanıyacaktı Hasan'ı. Bir şey değil de, bir konuda bilgisine başvurmak için götürülenlerin birçoğundan hiç haber alınamıyordu. Geri dönenler ise en erken 6 ay sonra epeyce eziyet görmüş olarak ortaya çıkıyordu. Birçoğunun çoluk çocuğu perişan oluyor, işinden gücünden oluyordu. Hasan yurt dışına kaçmasaydı, şimdi yaşıyor olur muydu, kim bilebilir. Bunca yıldan sonra, üstelik yurda dönmüşken, üstelik bir devlet dairesinde işe bile girmişken, her şeye sil baştan başlamak olur şey miydi yani? Bu işe girerken bu devletin savcılığından temiz kağıdı almamış mıydı? Hakkında hiçbir kesinleşmiş mahkumiyet kararı bile yoktu. Akşamüstü cadde kalabalık. Acelesi var Hasan'ın. İşten çıkmış, eski arkadaşlarıyla bir yerde buluşacaklar, eski günlerden söz edecekler. Avrupa'da insanlar trafik kurallarına uyarlar. Hasan da uyar kurallara. Üst geçitten geçmesi gerekiyordu. Acelesi var ya, arabaların arasına daldı. Koşar adım karşıya geçti. Birden kendini bir koşuşturmanın, kovalamacanın içinde buldu. Gösteri varmış. Göstericiler kaçıyor, polisler kovalıyormuş. Polis kuşatmasının içinde kalmıştı Hasan. Kalabalıkla birlikte polis otosuna bindirilip karakola getirilmişti. Hasan'ın ve şu anda dışarıya çıkacak olanların olayla ilgisi olmadığı belirlenmişti. Gidebilirsiniz demişlerdi. Gideceklerken polis memurlarından biri Hasan'a, ben seni bir yerden tanıyorum diyordu. Hasan ise bu yersiz tanışıklığa çok bozuluyordu doğrusu. Sen, dedi memur, nerelisin? İzmirliyim, dedi Hasan. Babasının memur olması nedeniyle doğum yeri İzmir'di. Hasan'ın ama çocukluğu, gençliği değişik yerlerde geçmişti. İzmir'i hiç de anımsamazdı. Memur yine tutturamamıştı. Seni bir yerden tanıyacak gibi oluyorum ama çıkartamıyorum. Yüzün bana hiç yabancı değil. Olabilir, dedi Hasan. Belki de otobüs durağında falan görüyorsunuzdur, kim bilir. Belki benim çalıştığım yerde bir işiniz olmuştur. Artık gidebilir miyim? Yok, yok, dedi memur. Öylesi değil. Daha eski. Belki öğrencilik yıllarından. Eyvah, şimdi hatırladı adam. Kim bilir hangi faili meçhul üstümüze kalacak. Neredeydin? Niye kaçtın? Niye aranırken gelip bir ifade bile vermedin? Madem suçun yoktu, niye kaçtın Avrupa'ya? Hasan da renkmen kalmadı. Her şeye katlan, yıllarca kaç göç, şimdi bir hiç yüzünden suçlan. Ayıklı ayıklayabilirsen bu pirincin taşını. Memur elini Hasan'ın omzundan çekti. Oldukça işten bir tavırla, belki de seni birine benzettim, dedi. Belindeki kemerini düzeltti. Bir zamanlar çok beğendiğim, saygı duyduğum bir genç vardı. Komşumuzdu ama konuşmazdık hiç. Aynı sokakta otururduk, üniversitede okurdu. Sonra birden kayboldu ortalıktan. Nasıl efendi biriydi bilsen. Herkes severdi, sayardı, benzettim galiba. Hasan rahat bir nefes aldı. Alnından, ensesinden ılık ılık akan teri hissediyordu. Belki, dedi. Benzetmiş olabilirsiniz. Karakolun yarı açık kapısından sessizce çıktı. Bu bir kaplumbağa öyküsüdür. Ana kaplumbağa gecenin yarısından beri uyku tutmayan gözlerini kırpıştırarak. Güneş doğmadan bu işçi köstebekler ölüm uykusundan uyanmıyorlar. Böyle giderse bu tünel bir yıldan önce bitmeyecek, diye söylendi. Ana kaplumbağanın elinden gelseydi köstebeklerle işbirliğine asla yanaşmayacaktı. Kendi işini kendi yapardı hep. Muhtaç olmamıştı kimseye ama gel gör ki koşullar kimi zaman başkalarına muhtaç ediyordu işte. Yavru kaplumbağalar mışıl mışıl uyuyorlar. Ah, şimdi babaları olsaydı köstebeklerin eline mi bakarlardı böyle? Her şey birdenbire olmuştu. Gül gibi geçinip gittikleri bağların ortasında patırtıyla gürültüyle bir kıyamettir başlamış, ağaçlar, kütükler sökülmüş, yerler kazılmış, her şeyin altı üstüne getirilmişti. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Evleri, komşuları, su içtikleri yerler yok edilmişti. Günlerce bu bağların börtü böceği, kurdu kuşu, yürüyeni, sürüngeni, girecek delik aramış, şaşkına dönmüştü. Artık eski dingin günler gitmişti. Sessizliğin damlası kalmamıştı. Humurtular, çatırtılar, uğultular arasında uykuda mı, düşte mi olduklarını bilemeden yaşıyorlardı. Yaşlılar hep böyle gidecek değil ya, sabredelim, düzelecek bir gün diyorlardı. Orta yaşlılar, düzenimiz bozuldu, bunun sorumluları bağımızın geleceğini önceden göremeyen liderimizdir, diyorlardı. Gençler, bu böyle devam edemez, bir an önce bu karmaşaya bir çözüm bulmalıyız, diyorlardı. Herkesin kendine göre yaşayıp gittiği bağın orta yerinden kocaman bir yol geçiyordu artık. yolun öbür tarafına geçebilen kuşlar için pek sorun yoktu. Onlar yine eskisi gibi bataklığa gidebiliyorlar, su içebiliyorlar, böcek bulabiliyorlardı. Yolun öbür tarafında kalanların ne yapıp ettiğini de bu taraftakilere anlatıyorlardı. Bağdakilerin yaşam kaynağı su, yolun öbür tarafında kalmıştı. Bu da kaplumbağalar için çölde kalmak demekti. Baba kaplumbağa, "Üzülmeyin," diyordu. "Üzülmeyin, ben bir yolunu bulacağım." Günlerce yol kıyısında bekliyor, yolun ne zaman boş kaldığını iyice belliyordu. İçinden sayı sayıyor, kendilerinin ne kadar zamanda ne kadar yol alabileceklerini hesaplıyordu. Yolun en tenha olduğu zamanları kafasına yazıyordu. "Sağ salim karşıya bir geçelim, yeni yuvamızı o tarafa yaparız," diyordu. O tarafta kalan akrabalarını da özlemişlerdi. Baba kaplumbağa çocuklarını, karısını peşine takıp yol kıyısına götürüyor, kendi izlenimlerini orada onlara anlatıyordu. Onlara cesaret veriyor, yolun öbür tarafındaki bataklığı öve öve bitiremiyordu. "Bakın," dedi, "beni izleyin. Ben karşı tarafa geçiyorum. Günün en uygun zamanı bu an. Heyecanlanacak bir şey yok." Böyle bir deneme sonunda yitirmişlerdi baba kaplumbağayı. Ondan sonra da hiçbir kaplumbağa karşıya geçmeye cesaret edemiyordu. Susuzluktan kırılsalar da bu tarafta yaşamaya mahkumdu onlar. Ana kaplumbağa uyuyan çocuklarına baktı. "Birazdan uyandırmalı. Bu gece çiğ de az olmuş, yaprakların üzerindeki çiğ de olmasa tümden yanacağız susuzluktan," diye düşündü. Bağın tadı tuzu kalmamıştı. Bacağına, hızına güvenen göçüp gitmişti karşı tarafa. Bu tarafta kalanlar ise sapır sapır dökülüyordu hastalıktan. Su olmayan yerde yaşam mı olurdu? Yeşillik yoktu, böcek yoktu. Gidenlerin çoğu geri gelmiyordu. Bu taraftan kurtulmanın tek yolu kalmıştı. Bu lanet olası yolun altından bir tünel kazmak. Kaplumbağa ailesinin buna gücü yetmezdi. Köstebek ailesiyle bir anlaşma yapılamaz mıydı? Köstebek ailesi kaplumbağaların bu önerisini kendi aralarında değerlendirdiler. Yardım edebileceklerdi. Şunun şurasında komşuydular ama bu iş biraz zordu, tehlikeliydi, çok emek isterdi. Her emeğinde bir karşılığı olmalıydı, değil mi? Kaplumbağa ailesi zor durumdaydı. Yer altında gezinen, ne zaman nerede karşılarına çıkacağı bilinmeyen bu yaratıklara sonunda işleri düşmüştü ya. Kahrolsalar da bundan iyiydi. Ya çocukları, çocukların geleceği için köstebeklere katlanacaklardı. "Şu tünel bir kazılsın, karşıya sağ salim bir geçi versinler, sen sağ ben selamet." Köstebeklerin bu iş için koşulları pek ağırdı. Kaplumbağalar, köstebek ailesinin her türlü yiyecek ihtiyacını iş bitiminden sonra da 15 yıl karşılayacaklardı. Bu, siz açlıktan ölseniz de bizim umurumuzda değil demekti. Bu koşul kaplumbağa ailesini ikiye böldü. Köstebeklere köle olarak yaşamaktansa bu tarafta susuzluktan ölelim daha iyi. Hiç olmazsa şerefimizle yaşarız, diyordu bir bölümü. Bir bölümü ise 15 yıl köle olarak yaşarız ama sonrasında mutlu günler bizi bekliyor. Çocuklarımızın geleceği kurtulur, diyordu. Aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Köstebeklere mi kaldık diyenler birlikte dolaşıyorlar, birlikte çözüm yolları arıyorlardı. Bu arada köstebekler tünel işi için uygun yer aramaya başlamışlardı. Onlar yalnızca kazacaklardı. Yiyeceklerini kaplumbağalar vermeye başlamışlardı. İlk günler köstebekler canla başla çalışıyorlar, kaplumbağaların gözüne giriyorlardı. Bu çalışmaya bu yiyecek azdı doğrusu. Kimi günler iş hiç ilerlemiyordu. O zaman köstebeklerin lideri, "Kaplumbağa kardeşler, işimiz zor ki zor. Bir kocaman kaya çıktı önümüze, nasıl geçeceğimizi biz de bilmiyoruz," diyordu. Kaplumbağalar köstebeklerin bu engeli de aşacaklarına güveniyorlar, "siz buna da bir yol bulursunuz," diyorlardı. Bu çalışmalar sırasında köstebekler arasında da ikilik ortaya çıkıyordu. Bir bölümü gerçekten kaplumbağalara acıyor ve işi bir an önce bitirmek istiyordu. "Bize verdikleri yiyecekleri hak etmek istiyorsak bu tüneli bir an önce bitirmeliyiz. Kaplumbağaları bir daha böyle avucumuzun içine alacak fırsat elimize geçmez. Bu işin tadını çıkartalım. İş uzadıkça bize bağımlı hale gelecekler. Onlar çalışacak, bize verecekler. Biz bolluk içinde olacağız. Onlar açlıktan sürünecekler. Bu acımasızlıktır. Onları ölüme terk etmektir. Bunu yapamayız. Başkalarına acıyanlar kendileri acınacak duruma düşer. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz." Böyle tartışıyorlardı köstebekler. İş ağır aksak ilerliyordu. Kaplumbağalar umutluydular. Eskisinden çok çalışıyorlardı. Köstebeklerin lideri bir gün kaplumbağalara dedi ki, Kaplumbağa kardeşler, bu tüneli ne kadar çok istediğinizi biliyoruz. İş ilerliyor. Ancak zor bir iş verdiniz bize. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok yoruluyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim karnımızı doyuruyorsunuz. İş yalnızca yemekle bitiyor mu sanıyorsunuz? Bizim başka ihtiyaçlarımız yok mu? Hiç düşündünüz mü? Bu tünele başlamadan önce biz böyle değildik. Gözümüz gün ışığı görmez oldu. Arkadaşlarımız sizden küçük bir isteği var. Çok yoruluyoruz. Bizi tünelin girişinden yuvamıza kadar, yuvamızdan da tünelin girişine kadar sizin taşımanız gerekiyor. Kaplumbağalar bu isteği de mantıklı buldular. Haklılar. Sabahtan akşama kadar toprağa kazıyorlar, yoruluyorlar. Bu kadarcık yardım da onlardan esirgemeyelim dediler. Tünel işini köstebeklere devretmeye karşı olan kaplumbağalar oraları terk etmişlerdi. Onlar başka bir yol arıyorlardı. Köstebeklerin gittikçe artan isteklerini duydukça da sinirleniyorlar, bu duruma da bir çare arıyorlardı. Köstebekler tünelde kazı yapıyor, kaplumbağalar onlara hizmet ediyor, günler günleri, aylar ayları kovalıyordu. Köstebeklerin tüyleri gittikçe parlıyor, kaplumbağaların kabukları çatlıyordu. Köstebekler çok yorulduklarını ileri sürerek her gün yeni bir istekte bulunuyorlardı. Her kaplumbağa bir köstebeğin bakımını üstlenmişti. Onların karınlarını doyurmak, tünele götürmek, tünel çıkışı yuvasına götürmek, onların yuvalarını temizlemek kaplumbağaların işiydi. Kaplumbağaların nasıl yürüdüğü, yolda geçen süre köstebekleri hiç ilgilendirmiyordu. Kimi zaman köstebekler, "Ay kaplumbağa kardeş, tırnaklarımı sivriltmeyi unutmuşum, bizim yuvaya dönelim de şu tırnaklarımı sivrilteyim," diyorlardı. Onların tırnaklarını sivriltmesi gün ortasını buluyordu. ''Ay kaplumbağa kardeş, benim küçük biraz rahatsızlandı. Onunla ilgilenmem gerek. Beni erken al.'' diyordu. Kaplumbağalar, ''Bu yıl kış bastırmadan tünelimiz bitecek. Acele edersek kendimize yeni yuvalar buluruz.'' diye avunuyorlardı. Köstebekler, ''Kaplumbağalar bize çok iyi bakıyorlar. Bu değirmenin suyunu kesmenin gereği yok. İşi yavaşlatalım.'' diye birbirine akıl veriyorlardı. Güz yağmurları başlamıştı. Kaplumbağalar artık susuzluk çekmiyorlardı. Yiyecek bulmak da kolaydı. Ne var ki köstebekler işi iyice sermişlerdi. Bitti bitecek gözüyle baktıkları tünelin sonunu getirmiyorlardı. Diyordu ki köstebeklerin lideri, ''Kaplumbağa kardeşler, tüneliniz neredeyse bitecek. 3-4 güne kadar kendinizi karşı tarafta bilin. Biz de elimizden geleni yaptık. Yaptık da canımız çıktı. Bu çalışmaya kim dayanır? Hepimiz hasta olduk. Çoluk çocuğumuza hasret kaldık. Bu arada siz de bize baktınız, karnımızı doyurdunuz, evimizi temizlediniz, bizi taşıdınız. Şimdi doğruyu söyleyin, kaplumbağa kardeşlerim, bizim emeğimizin karşılığı size göre bu mu? Ne zor işmiş bir tüneli bitirmek. Kaplumbağalar öfkeleniyorlar, öfkelerini belli edemiyorlardı. Zordur, zordur köstebek kardeş, biliriz ne zor iş olduğunu. Siz bu işe başlarken tüyleriniz böyle parlak değildi. Tünel işi hepinize iyi geldi. Anlayamadım, içinizden biri bir şey mi söyledi? Aman köstebek kardeş, kim ne diyebilir? Emriniz başımız üstüne. Demem o ki sayın kaplumbağa kardeşler, siz öbür tarafa geçince bizimle yaptığınız anlaşmaya uymazsanız ne olacak bizim halimiz? Bizi pek de iyi beslediniz, pek de alıştık sizin elinizden yemeye. Biz size kaplumbağaların şeref sözünü verdik köstebek kardeş. Bizim kitabımızda anlaşmaya uymamak yazmaz. Ne demişsek o. Biz sözümüzü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Yeter ki sağ salim karşıya geçelim. Sayın kaplumbağa kardeşler, sizin çalışkanlığınızı, mertliğinizi, vatanseverliğinizi bilmeyen var mı şu ülkede? Ama kimi şeyler sözlü olmuyor. Peki ne istiyorsunuz? Diyor ki arkadaşlarım, tünel bitince hepiniz öbür tarafa geçmeyecekmişsiniz. Hepiniz öbür tarafa geçerseniz bize baş kaldırırmışsınız. Onun için gençleriniz bu tarafta kalacakmış, yaşlarınız geçecekmiş. Sonra değiş tokuş edilecekmiş. Onlar bu tarafa, bunlar o tarafa, böyle diyor bizimkiler. Olmaz öyle şey diye bağırdı kaplumbağaların en yaşlısı. Kabukları çatlak çatlak olmuştu. O kadar çok yuvarlak, o kadar çok renk vardı ki sırtında, yaşını bilene aşk olsun. Yılların deneyimi nasırlı boynuna yansımıştı. 40 çatala ayrılmış sesiyle öyle bir bağırıyordu ki ona karşı çıkmaya kimsenin cesareti yetmezdi. Bu resmen köleliğimizi kabul etmek demektir. Ya hep beraber geçeriz ya da hep beraber bu tarafta ölmeye razı oluruz. Yeter bugüne kadar bizi sömürdüğünüz. Diğer kaplumbağalar da bu isyana katıldılar. Onlar da bağırmaya başladılar. Kahrolsun köstebekler, kahrolsun onlarla işbirliğine bizi zorlayanlar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. İndirin şu geveze köstebeği oradan. Defolup gitsin, tünelini de istemiyoruz, kendilerini de. Yuh, yuh, defol köstebek. Güneş ışığının en küçük kırılmasında binbir renge bürünen köstebek böylesi bir tepki beklemiyordu. ''Bana bağırmayın kaplumbağa kardeşler, ben elçiyim. Son sözünüz bu mu? Bunu mu istiyorsunuz? Tünelden vaz mı geçiyorsunuz? Bunca emek boşa mı gidecek?'' ''Kaplumbağa halkının yarısı size tutsak olduktan sonra biz ne yapalım tüneli? Hep birlikte burada açlıktan ölmeyi yeğliyoruz, bunu böylece bilin.'' Köstebek oradan hızla ayrıldı. Kaplumbağalar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Aylarca bu köstebeklere hizmet etmişlerdi. Şimdi karşılık olarak koca bir hiç alıyorlardı. Köstebeklerin her gün yeni bir şey istemelerine alışmışlardı. Bu istedikleri ise densizlikti, kabul edilemezdi. O gün geç saatlere kadar orada beklediler. Kararlıydılar. Ya eski anlaşmaya uyulacaktı ya da tünel işinden vazgeçeceklerdi. Köstebeklerin hiçbir yeni isteğini kabul etmeyeceklerdi. Onların bu gürültülerini duyan, bu tünel işine baştan beri karşı olan diğer kaplumbağalar da gelip kalabalığa katıldılar. Artık hep birlikte hareket edilecekti. İşlerinden biri dedi ki, ''Arkadaşlar, köstebekleri aramızdan bir grup gönderelim, başladıkları işi bitirsinler. Biz onlara yaz boyunca hizmet ettik. Tüm umudumuzu bu tünele bağladık. Onları vicdanlı olmaya, dürüst olmaya davet ederim.'' ''Haklı olmaya haklısın da,'' dedi bir başka kaplumbağa. ''Bu fırsatçı köstebekler yeni bir şey istemeden bizim için kıllarını kıpırdatmayacaklardır. Onların işleri güçleri zaten toprak kazmak değil miydi? Biz istesek de istemesek de toprak kazmıyorlar mıydı?'' ''Bize yardım edin,'' dedik. ''Bizi köle gibi kullandılar. Şimdi de rehin almak istiyorlar. Onlara gereksinmemiz olmadan yaşayabileceğimizi göstermek zorundayız arkadaşlar.'' İşlerinde en gözü pek olanlardan biri dedi ki, ''Her gün 1000 kere ölmektense karşıya geçmeyi, denemeyi teklif ediyorum. Ben önce olacağım. Yolun en boş olduğu bir zamanda ben karşıya geçilebileceğine inanıyorum. Bu tarafta susuz kalıp öleceğime ya karşıya geçerim ya da bu yolda ölürüm.'' ''Doğru söylüyor. Biz de sana katılıyoruz. Durun, durun gençler. Madem ki böylesine kararlıyız, böylesine istekliyiz, karşıya geçmek için sizin dediğiniz gibi yolun en boş zamanını kollayacağız. En az kayıpla geçmeliyiz karşıya. Hatta elimizden gelirse kimsenin kabuğuna zarar gelmeden. Bir önerim var. Genç kaplumbağaları aramıza alalım. Onların kabukları bizimki gibi sert değil. Darbelere dayanamazlar. Biz yaşlı kaplumbağalar iki tarafa dizilelim, karşıya hep birlikte geçelim.'' Bu öneri hepsinin aklına yattı. Yolun en boş olduğu zamanı zaten biliyorlardı. Çok fazla zamanları yoktu. Hemen sıra oldular. Genç kaplumbağalar ortadaydı. Yaşlılarsa iki taraflı yerleşmişlerdi. Hep birlikte yolun kıyısına gelip durdular. Upuzun bir kuyruk değildi bu. Bir karınca katarı gibi değil de yan yana park eden arabalar gibi dizilmişlerdi yolun kıyısına. Öncü kaplumbağa, ''Ben önden gidiyorum. İşaretimi oradan vereceğim.'' dedi ve bütün gücüyle ileri atıldı. O anda yanı başından bir otomobil gürültüyle geçip gitti. Herkesin yüreği ağzına gelmişti. Bereket öncü kaplumbağaya bir şey olmadı. O yoluna devam etti. Yürekleri küt küt atarak beklediler. Öncü kaplumbağa yolun yarısına gelmişti ki bir otomobil daha geçti yoldan. Kaplumbağa kendinden emin yürüdü ve sonunda diğerlerinin sevinç çığlıklarıyla karşıya ulaştı. Biraz nefes aldıktan sonra yolu gözetleyerek ''Şimdi koşun!'' diye bağırdı. Bütün kaplumbağalar öncü kadar şanslı değildi. Ertesi gün yoldan geçen taşıtlardaki insanlar yol ortasında ezilmiş, yol kıyısına savrulmuş, sürüklenmiş birkaç tane kaplumbağa ölüsü gördüler. Peki köstebeklere ne mi oldu? Başka başka yerlerde başka başka şaşkın, kararsız yaratıklar aramak için oraları terk ettiler. Bazı köstebekler de insan kılığında aramızda dolaşıyorlar. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.